Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Herkese merhaba, ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde daha çok Las Vegas'taki fuarda tanıtılan ve bizim de kullanma şansı yakaladığımız telefonlar üzerine duracağız. İlk telefon Vivo'nun X-Play 3S adını verdiği telefon oldu. Açıkçası ben telefonu fuarın telefonu olarak da nitelendirebilirim. Pek çok telefon denedik, çoğunun videosunu ekranlarınıza getirdik. Ancak genel anlamda benim en çok beğendiğim ya da en fazla keyif aldığım kullanırken telefon X-Play 3S oldu. 6 inç ekranda 2K çözünürlük, Snapdragon 800'ün AB versiyonu ki bu versiyon Xperia Z1'de ya da LG G2'de kullanılan Snapdragon 800'e göre çok daha yüksek performans sunabiliyor grafik ve işlemci tarafında. Bunun dışında ses için özel çip kullanılması, yine ses için çift hoparlörün olması, bunların hepsini bir yere getirdiğimiz zaman kendi üzerine bir de F1.8-13 megapiksel kamera var. Adamlar hakikaten ellerinde ulaşabildikleri en iyi ne malzeme varsa hepsini bir yere getirmişler. Bu telefon aslında büyük üreticilere de bazı örnek teşkil edebilecek bir telefon. Hani dünyanın en büyük üreticilerini ele aldığımız zaman hiçbirinin şöyle bu donanımda bir telefon henüz olmadığını görüyoruz. Ha, pazarda ihtiyaç var mı yok mu? 2K telefona uyar mı uymaz mı? Onlar çok ayrı tartışma konusu ama örneğin Snapdragon 800'ün AB versiyonunu kullanmışlar. Ses için özel bir çip kullanmışlar. HTC'nin One serisine gördüğümüz çift hoparlör var. Pil tarafı biraz tabii soru işaretlerini beraberinde getiriyor. O pil o donanımı çok uzun süreler belki götürmeyebilir ama malzeme kalitesi, genel tasarım özellikleri ve donanım anlamında çok başarılı bir
en
telefon
olmuş. En üst seviye telefonlardan biri olmuş. Yani teknoloji, akıllı telefon sektöründe yön veren modeller.
Yani üzerine HTC desen One 2 zannedersin.
Yani ona ne bassan satarsın yani. Üstüne hangi markayı koyarsan koy çok güzel satarsın ki ve fiyat anlamında da bakıldığında aslında alınabilecek bir model olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yine yüksek premium bir ürün.
Yani Çin için üzerindeki yüksek bir telefon aslında. Yani yüksek fiyatlı bir telefon.
Ama bakıldığında zaten bütün premium fiyat telefonlar aynı fiyat segmenti çıkıyor ve üzerindeki farklılıklara bakıldığında o telefonun kendisini çok açık ve net bir şekilde belli etmeye başlıyor ki üzerindeki yeni teknoloji, özellikle 2K ekran zaten bir süredir konuşuluyordu.
Aynen.
Yakın zamanda bekleniyordu. CES'te zaten bunun dedikoduları da vardı. Bu da doğrulanmış oldu. Ha, ihtiyaç konusu çok ayrı bir konu. Onu da aslında
ihtiyaç değil aslında, onu
değil,
söyleyelim.
Hani
değil
yani.
Biraz iki ekranda i̇şin oyun oynayamazsınız, onu net bir şekilde söyleyelim. 2K ekranda oyun oynatabilecek telefon donanımı zaten piyasada yok da bakıldığından Samsung Galaxy S5'in 2K ekranda olacağı söyleniyordu. Onlardan önce belki de pilot üretim adına deneme yanılma yapsınlar diye Çinli üreticilere vermişler 2K ekranı.
Yani eskiden Çin dediğimizde ucuz Çin malı telefon dediğimizde saçma sapan çakma telefonları görürdük. Şimdi görüyoruz ki adamlar artık sektöre yön verecek, sektörün yeni sınırlarını belirleyecek telefon modelleri yapmaya başladılar ki bunlar hala sadece kendi ana vatanları için tasarlanmış ürünler. Bir de açıldığında dünya akıllı telefon pazarındaki kullanıcılar çok yeni markalarla tanışacak ve çok daha yeni ürünleri de kullanma şansı yaşayacak.
Aslında hani bakıldığında Ar-Ge de yapmışlar. Nasıl bir Ar-Ge yapmışlar? Hani belli ki 3-5 mühendis bir yere gelmiş, oturmuş ve biz bu telefona ne donanım koyalım diye düşünmüşler yani. Hani işlemci iyi koyarsak ses tarafında ne yapabiliriz diye ekstra kafa patlatmışlar. Yani bu açık ve net ölülüyor. Bir başka Ar-Ge de yazılım tarafında. Orada mühendisler çok fazla kafa yormamışlar. iOS 7 ne veriyorsa aslında genel görünüm anlamında. Nereden aklasak deyip iOS 7'yi biz yapalım deyip hani ona çok benzer bir genel arayüz ortaya çıkarmışlar.
Bu MIUI tarzı ROM'larda da çok büyük talep gösteriyorlar ve bakalım hani arayüz olarak iOS'in kullanma stiline çok benziyor. Orada tabii ki bazı geliştirmeler, özelleştirmeler
gerçi
var.
Gerçi orada da yeni akım hani yavaş yavaş Synology moda kaymaya da başladılar aslında. Hani Oppo'nun M1 modeli bu anlamda referans teşkil etti ama Vivo'nun X-Play 3 serisine baktığımız zaman iOS 7'nin genel arayüzü. Yazı tipi bile aynı ya. Onu bile değiştirdiler. Alttan kaydırıyorsun ayar menüsü çıkıyor. Üstten kaydırıyorsun başka bir şey çıkıyor.
Belki 2K ekranda farklı mı görünür diye düşmüşler ama yok yani. Bildiğin kokuyor. Yani iOS kokuyor her tarafı.
Ama telefon genel olarak donanım özellikleri, yazılım özellikleri, çalışma başarımı hakikaten 4-4'lüğe yakın bir telefon olmuş. Sadece pil tarafı biraz muallak ama hani zaten bu donanımı kaldırıp o incelikte daha yüksek pil koyabilecek modelleri biz daha önce çok fazla görmedik.
Prestij ürünü olmuş zaten.
Çin'in prestij ürünü olmuş hakikaten.
Dünyada global ölçekte de yayılacak bir telefon olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten Çin'den böyle bir talep gelse zaten Çin'e yetiştirmekte birçok firma geçmişte sıkıntı yaşıyordu.
Tabii hani işin arka tarafını bilmiyoruz da belki de Çin'in COSGAP'inden ciddi bir destek almışlardır. Hani böyle bir dünya çapında tabii konuşulabilecek telefon ortaya çıkarın biz size desteği verelim tarzında.
Sonuçta böyle bir düşünce oluştuktan sonra firmalara gidip de çok premium bir ürün yapacağız dediklerinde belki de bazı avantajlar sağlanmıştır. Qualcomm'dan Snapdragon 8'in AB versiyonunun alınması, 2K çözünürlükte panellerin temin edilmesi gibi. Prestij ürünü olduğu için belki parça üretecekler. Tedarikçiler de bu konuda belki biraz imtiyaz gösterip bu firmaya ekstra destekte bulunmuşlardır ama sonuçta elimizde günümüzün en iyi donanımlarına sahip akıllı evet. telefonlarından biri var.
Yani Galaxy S5 piyasaya çıktığı zaman bundan daha fazlasını verim yani işlemcisini ayrı tutuyorum. 2K ekran olacağı söyleniyor zaten. Bu adamlarda da var. Kamera tarafı tabii belli. 16 megapiksel olacağı söyleniyor ama hani bunlarda da 13 megapiksel bir nokta F1.8 kamera var. Tabii çözünürlükle de ilgili değil. Yani 16 megapiksel olur. Görüntü kalitesi 8 megapikselden daha kötü çıkabilir. Sensör boyutu, yazılım optimizasyonu, kamera algoritmaları nasıl çalışıyor gibi bir sürü
çok
orada aslında dinamik
var.
Bakıldığı zaman bizim hakikaten genel olarak çok beğendiğimiz bir telefon oldu. Vivo X-Play 3S. Fuarda gördüğümüz bir başka telefon Nokia'nın Lumia 1520'si oldu. Bu da benim çok beğendiğim telefon oldu. Hani Lumia ailesinin Windows Phone ekosistemi Snapdragon 800'e ihtiyacı varmış. Onu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Şu ana kadar çıkan tüm telefonlarda Snapdragon S4 işlemci kullanıyorlardı ki bu da bir yerden sonra darboğaz yaratıyordu ister istemez.
En üst seviye telefonlarda olan Snapdragon S4 çift çekirdekli modelde, GPU'su Adreno 225'te. Yani eskiydi aslında bakıldığında.
Ya 2 yıllık bir donanım aslında bakıldığında.
HTC One S'in platformu yani işlemci olarak bakıldığında. O da Avrupa versiyonu.
Tabii arada revizyon gördüğü sefer biraz güncelledi ama en nihayetinde temel aynı yani.
Frekansları belki biraz arttırılmıştır, enerji tüketimi düşürmüştür ama sonuçta performans olarak çizgileri belliydi. Ve Windows Phone hızlı çalışıyor denmesine rağmen bakıldığında oyun tarafında 3D ağırlıklı doğru düzgün bir oyun göremedik. Bunun dışında
yavaş yavaş görmeye başladık ki
tarayıcı tarafına bakıldığında tarayıcı testlerinde benzer performans göstermeye başladı Android tarafındaki cihazlar. Yani öyle işletim sisteminin çok hızlı çalıştığı noktaları göremedik. Bir arayüz hızlı çalışıyor. Zaten 3 tane kutu var yani.
İnternet Explorer'da bakıldığı zaman Windows Phone'da çok hızlı çalışıyor. Yani Sun Spider gibi testlerden çok yüksek skorlar aldığını biliyoruz ama biz genel kullanım deneyiminden bahsediyoruz burada. Şu var, Lumia 1520 canavar gibi çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Hakikaten uçuyor. Modern Combat 4 oynuyorsunuz. Birden multitasking yani çoklu uygulama ekrandan bir başka uygulamaya geçiyorsun. Sonra diğerinden tekrar oyuna dönmek istediğinde pat diye dönüyorsun. Süper çalışıyor. Oyun oynaması çok keyifli. Biz zaten yaptığımız incelemede Mesut'a da demiştik Modern Combat 4 muhtemelen iOS platformu haricinde en iyi çalışan oyun diyebiliriz yani hakikaten platform bazında düşünmek gerekirse eğer. Çünkü Android ekosisteminde cihazlara bakıldığı zaman o kadar çok keşmekeş varken donanımı farklı, yazılımı farklı vesaire Lumia 1520'de biz ciddi keyif aldık yani.
Belki herhalde. Zaten ekosistemde çok fazla telefon olmadığı için belirli bir title için, belirli bir model için oyun optimize edip
aynen.
belirli grafik ayarlarını açmış veya kapamışlar. Kapadıktan sonra akıcı ve güzel grafik deneyimleri oluşturmak mümkün olmuştur ki Windows Phone'da burada zaten avantajı aynen. var. Yeni yeni bu tarz avantajları görmeye başladık. Oyunlarda yayıldığında bu tarz avantajları görmeye de devam edeceğiz.
Tabii telefon çok hızlı çalışıyor. Onun altını çizelim. Gerçekten de bizim şu ana kadar en çok beğendiğimiz Windows Phone telefon oldu. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ama tabii Windows 8.1 güncellemesi gelip de bildirim ekranı geldiğinde arka plana daha fazla işlevsellik eklendiğinde aynı performans ne derece kendini göstermeyi sürdürür. Bunu bekleyip göreceğiz. Telefonla ilgili tek sıkıntım şimdi ekran büyük vesaire ama kasa bir şekilde hani tabletimsi bir havaya sahip. Yani benzer ekran boyutundaki diğer cihazlara göre sanki daha büyükmüş gibi bir izlenim veriyor. Bu da ister istemez hani kullanım anlamında belki olumsuz bir yansıma yaratacak noktalardan bir tanesi. Fakat malzeme kalitesi olsun, kamerası olsun. Kamera burada Lumia 1020'nin kamerası değil. Biraz daha kırpılmış bir kamera. 20 megapiksellik yine bir pure view kamera var. Ama çok başarılı bir cihaz. Öyle zannediyorum ki elde kullanılan Türkiye'de bugünlerde bu haftalarda gelecek diye tahmin ediyorum. Windows Phone tabanlı cihaz almak isteyen ve ekran büyüklüğü ya da kasanın genel büyüklüğü benim için sorun değil diyenler için şu an Windows Phone ekosisteminde alınabilecek en iyi telefon. Hani 1020'de almayın, direkt 1520 alın yani.
1520 alın ve yeni donanımın da keyfine çıkarın diyoruz. Çünkü bakıldığında 1020 eski donanım, demin bahsetmiştik.
Aynı donanım.
Ya aynı donanım.
İşte sadece 2 GB bellek var.
O da kameradan dolayı şimdi 41 megapiksel çözünürlükte bir görüntüleri rahat işleyebilmek adına aynen. konulan bir ekstra arttırım. O yüzden 1520 bu noktada çok daha avantajlı oluyor ve daha uzun ömürlü olacağını da zaten söylememize gerek yok. Bundan sonra çıkacak birçok güncellemeyi alıp hızlılığını korumaya devam edecektir büyük ihtimalle. Ama diğer taraftaki donanımlarla yeni güncellemelerin ardından çok daha aynı şekilde seri çalışacağını söyleyemeyebiliriz. Çünkü ekstra Windows Phone platformunda özellikler gelecek. Bu da ister istemez eskimiş donanımdaki telefonları aynen. biraz boğacaktır.
Tabii diğer taraftan ekranın Full HD olduğunu da söyleyelim. Full HD ekranda, büyük ekranda zaten Windows Phone'un arayüzünü kullanmak daha da keyifli bir hale gelmiş. Bunun da altını çizelim. Telefon zaten Türkiye'ye geldiğinde kapsamlı bir incelemesini sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek bir başka telefona geçelim Ender. Aslında çok fazla telefon var ama bunların bir kısmını sonlara da bırakmayı planlıyoruz aslında. En popülerini en sona bırakacağız zaten. Şimdi sıradaki telefonumuz Xiaomi firmasının Mi 3 ya da Mi 3 bizim fuarda çektiğimiz videoda yaptığımız ifade şekliyle. Şu an belki de hani yazılım ve donanımın en böyle güzel çalışan Android telefonu olarak gösterilebilir. Zaten MIUI arayüzünü yine Xiaomi firması geliştiriyor. Bu adamlar bu arayüzü bu telefon için çok iyi optimize etmişler. Biz o videoyu yayınladığımızda altta şöyle yorumlar vardı. Ne olacak ya MIUI'yi zaten her telefona kurabiliyorsun tarzında ama şöyle düşünmek gerekiyor. yazılımı yapan firma da aynı, donanım yapan firma da aynı olunca ister istemez kendi telefonu için ayrı bir özen göstermiş.
Daha bir bütünlük oluyor.
Hakikaten yani şu ana kadar gördüğümüz yazılım ve donanımın bu derece uyumlu çalıştığı, her menünün, her uygulamanın bu derece hızlı çalıştığı başka da bir Android telefon yok. MI3 ile yan yana koyduğumuz zaman daha iyi donanıma sahip Android telefonlar var mı? Var aslında bakıldığı zaman ama telefon gerçekten muazzam olmuş. Kasa kalitesi zaten oldukça yüksek. Genel görünüm zaten Lumia ailesine benziyor bakıldığında. Çok güzel telefon yapmışlar. Ben çok beğendim açıkçası.
Yani yine Çinlerin yükselişine çok güzel bir örnek olmuş. Diğer iki modeli özellikle MI2'da biz çok konuştuk. Mobility'ye de çok dahil ettik. Donanım anlamında çok başarılı bir telefondu ve çok gelen talepleri biliyordun zaten. Aynen. Dakikalar içinde yüz binlerce satan telefonlardan bahsediyoruz.
Ya burada. Çin'de zaten iyi bir şey olunca dakikalar hepsi zaten yüz binler satıyor. Yani. Kola da yapsan 100.000 satar yani bakıldığı zaman.
Çok fazla talep alan bir telefondu. Şimdi donanım kısmını adamlar zaten yapabiliyorlar. İşin bence en mantıklı tarafı olan yazılım tarafına gelmiş ki burada hep konuşulan örnek tabii ki iOS platformu. Aynı donanım, aynı yazılım üreticisinden geldiği için daha verimli çalışıyor ve aslında Android işletim sisteminin o verimsiz yapısı altında ekstra özen gösterilerek bu verimsizliği arka plana atıp daha güzel kullanıcı dostu bir hale getirmek mümkün işletim sistemini. MI3 de bunun en güzel örneklerinden.
Ya orada şunu söyleyeyim mesela Synology modun Oppo N1'de kullanılması farklı. MI arayüzünün, arayüzü gelişen firmanın bir telefonu kullanılması farklı şeyler. Sonucunda her ikisine geliştiren aynı firma olduğu için ister istemez ortaya çıkan sinerji çok daha yüksek oluyor. Bir Snapdragon 800 AB versiyonunu kullandık. Yani yine herhangi bir Snapdragon 800 cihaza göre daha yüksek performans olan bir platforma sahip. Aynı zamanda bu cihazın Tegra 4 versiyonu da var ama Tegra 4 versiyonu ister istemez fuarda yoktu. Biz zaten bu cihazların çoğunu Qualcomm standına test ettiğimiz için çoğu hep Snapdragon işlemcisinde kullanan cihazlardı.
Tegra 4'lü cihazda hiçbir yerde yok.
Zaten hiçbir yerde yok dediğinde çok haklısın. Tegra K1 tanıttılar ama o da telefondan ziyade ancak arabada, tablette karşımıza çıkar.
Çok dolu bir GPU, yani çok güzel bir sistem, platformu ama...
Ya PC'ye telefonu... koysan giriş seviyesi oyun makinesi diye satarsın yani,
evet,
o derece.
Evet, bayağı dolu bir. Onu nasıl telefona sokacaklar bakalım, göreceğiz.
Ben onu nasıl sokacaklar onu çok merak ediyorum. Tablette bile olsa ama neyse herhalde verdi bir bildikleri. Mesut geldi CEO ile görüştü, Jensen'le. Yan yanaydık diyor. Dinledim diyor ama bilmiyorum artık hani... Daha Tegra 4'lü cihazları biz görememişken Tegra
yani,
K1'in yolu var.
O frekansları vesaire düşündüğünde 950 MHz GPU ile Tegra 5 soğur.
950 MHz.
Yani çok yüksek.
Ya oyun konsolu yaparsın o aletten. Tabii ben sana öyle söyleyeyim yani bakıldığı zaman ama bakalım göreceğiz ama ilk etapta muhtemelen tabletler de gelir. Akıllı telefonlar için en azından bu versiyonu çok zor.
Ben de açıkçası düşünmüyorum. Belki yani
günümüzün standartlarındaki akıllı telefonlar için çok zor kullanması.
Yani sonra Tegra 4 iyi muhabbeti gibi bir şey çıkıp da sağını solunu kırpıp karşımıza çıkabilir mi? Olabilir.
Şu var yani. Tegra K1'in bir alternatif versiyonu daha var. Cortex A15 tabanlı. Aslında şu anki Tegra 4'ten çok da farklı olmayan bir versiyonu daha var. Bakıldığı zaman. Çünkü K1 aslında çift çekirdekli 64 bit platforma sahip. Denver projesinin baz alan. Diğer versiyonu 4 çekirdekli Cortex A15. Muhtemelen onun da revizyon güncellemesine gitmişlerdir. Yani hani Tegra 4'e göre bazı optimize edilmiştir.
3. revizyon Cortex A15 çekirdekli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
Şeyde de Tegra 4 i'de de 4.
A9'un
4. versiyonu vardı.
3'ye 4'ü vardı evet.
4. versiyonu olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Hani Nvidia böyle oynamayı seviyor. Bakalım göreceğiz ama muhtemelen ilk önce tabletlerde ve gelirse ya Project Shield 2 oyun konsolunda kullanılır.
Telefonda güzel de yer bulur orada.
Orada işe yarar. Güzel de oyun oynatır. Canavar gibi
veya
bir oyun konsolu
olur. Uya 2'de daha tatlı
Uya 2'ye onu koymazlar ya. Çok pahalı kalır bence Uya 2'ye.
Yani bilmiyorum Nvidia.
Uya 2'ye bence Tegra 4'ü koyarlar. En azından onu kullanacak yeni bir alan ortaya çıkar. Çünkü Tegra 4 var ellerinde yani.
Satamıyorlar zaten.
Satamıyorlar zaten. Ama potansiyel anlamda çok ciddi. Özellikle grafik tarafında sınıfında liderliği oynayan bir platform. Bekleyip göreceğiz ne zaman çıkacağı çünkü belli değil. Muhtemelen yılın ikinci yarısı diye tahmin ediyoruz. Fuar kapsamında bizim denediğimiz telefonlardan biri de LG G Flex oldu. Yine çok konuşulan ve çok beklenen telefonlardan bir tanesi. Kavisli ekranıyla ön plana çıkıyor. Snapdragon 800 ve 720p'de muazzam bir
deneyim
sunuyor bizlere. Bu açıdan bakıldığı zaman telefonu daha yakından kullanma şansını bizzat ben yakaladım. Öncemesinde sizlerle paylaştık. Şunu söyleyelim, bu telefonun en büyük özelliklerinden birisi neydi? Kendini tamir etme özelliği. Yani kılcal çizikler ısı yöntemiyle özel kullanılan plastik malzeme ve onun yapısı sayesinde kendini tamir edebiliyordu. Yani çizik yok olabiliyordu. Tabii bunu...
Yok olmadı.
Bunu şöyle söyleyelim size. Standta herkes telefonu çizmeye kalkıştı. Yani anahtarla, kalemle... Parayla böyle derin çizgiler açılınca kimse telefonu tamir edemedi. O noktada hani biz LG yetkililiyle de görüştük. Türkiye yetkilileri de. Çünkü G Flex'i hani burada paylaşmış olalım. Muhtemelen Mart ayının başı gibi en kötü Türkiye'de olacak bu telefon. Fiyatıyla ilgili bizim tahminimiz 2500 liranın sanki biraz üzerinde olur gibi geliyor şu anki.
Yani G Flex yurt dışında da Avrupa'da da
dolar gibi fiyatları
fiyatları
var
galiba. Fiyatları çıktı. O yüzden hani G2'deki bir fiyat atılımını bekleyemiyoruz. Çünkü yurt dışında da öyle çıkıyor herhalde. Üretim maliyeti konusunda yükselen bir farklılık mı var?
Ya kendi türünün ilk telefonundan en
iyi. Evet,
pazarlama katkısı da vardı çünkü üzerinde.
Yani maliyet olarak değil, ekstra pazarlama katkısını da dahil edersek biraz pahalı çıktı ama sonuçta farklı bir türe ilk adım olarak bakıldığında çok yüksek bir fiyat etiketi mantıklı olur mu bilmiyorum. Özellikle Türkiye'de 2500 liraya çıktığın anda çok farklı alternatifler çıkıyor. iPhone'un fiyatları biliyorsun hala çok ciddi bir kesim tarafından tercih ediliyor. Yani kullanımı var. Bakıldığında Sony tarafında farklı alternatifler var. Samsung S5'in konuşuyor olacağız. Büyük ihtimalle dedikoduları bayağı bir belirlenmiş olacak Şubat, Mart civarında. Çünkü Mobil Dünya Kongresi geliyor. Bir sürü alternatif var. Bakalım hangisi olur. Ama 2500 liralık fiyatla bilmiyorum ne olur. Çok satar mı? Bekleyip göreceğiz.
G4X konusunda Türkiye'den gelen LG yetkilileri bize de sordu. Hani kendini tamir etme özelliğini ne derece vurgulayalım telefon Türkiye'de piyasaya girdiği zaman. Hani dedik ki çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hani bunu iyi anlatamadığınız yerde insanlar telefonu çizecek ve daha sonrasında bu telefon kendi kendini tamir etmiyor diye servise yollayacaklar ya da ürün iadesi isteyecekler. Çok kritik bir konu. Orada düzgün hani doğru bir planlama yapmanız gerekiyor dedik. Hani zaten bir yüzler asıldı hemen zaten. Çünkü gerçek bu.
Öyle bir materyal, böyle bir pazarlama materyali var. Hakikaten belli noktaya kadar da telefon ufak kılcal çizikleri kapayabiliyor doğru koşullar altında. Ama bizim ülkemizde insanlarımız onu biraz zorlamayı sevecektir. Anahtarla çakayı makine kazıyıp
kesin
sağa sola sürtüp kesin ondan sonra aa bu işte tamir olmuyor bana bozuk telefon sattınız diye.
Yani şunu söyleyelim. LG G4X hani cebinize ulaşabilecek ufak çizikleri tamir edebilecek yeteneğe sahip.
Bir bozuk paraya değer. Bir anahtara böyle sürter. Çıkarırken ne bileyim kotunu o zımbalarına değer.
Ama oturup bıçakla telefonun arkasını hava atacağım diye kız arkadaşının baş harflerini kazırsan onu bir daha işte. Kız arkadaşını değiştirdiğinde onu bir daha tamir edemezsin. Gerçi yani orada başka zaten daha büyük sıkıntılar da patlak verebilir ama biz şimdiden uyaralım. Bu telefonu alıp daha arkasını zorlamayın.
Kız kardeşim dedi.
Evet o zaman o baş harfi kız kardeşinizin baş harfi oluyor. O da kız kardeşiniz bu durumu öğrendiği anda ani bir problemlere neden olabilir onu da söyleyelim diyerek bir başka telefona geçelim. Ha bu arada LG ile yaptığımız sohbette şunu da öğrendik. G2 için 4.4 güncellemesi Türkiye için bahsediyorum. Muhtemelen Şubat ayının sonlarına doğru ya da en kötü ihtimalle Bart maçı gibi Türkiye'de dağıtılmış olacak. Çünkü öyle zannediyorum ki şu an testlerine başlamış durumdalar. Büyük bir ihtimalle en kötü ihtimalle Mart başında Türkiye'de yaygın olarak kullanılmasındır. Şubat ayına gelirse de şaşırmayın. Çünkü hani Şubat-Mart döneminden bahsedildi. Bu genel çerçevede bizim tahminlerimiz bu yönde ama Şubat'ta da gelebilir. Gelirse de güzel olur en azından LG G2 kullanıcılar için. Çünkü telefon çıktığından beri doğru düzgün güncelleme almadı bakıldığından irili ufaklı. Bu alanda 4.4 güncellemesinin ciddi bir paket olacağı ve içerisinde pek çok farklı güncellemenin olacağı söyleniyor.
İnşallah görürüz.
Bunu da bekleyip göreceğiz. Gelelim fuarın en çok konuşulan telefonuna. Bizler için donanım haberde en çok konuşulan telefon Canon Mobile Discovery 2 oldu ama dünya genelinde en çok konuşulan telefon ise Sony'nin Z1 Compact'lı oldu. Önce isimlendirmeden bahsedelim. Sony Z1'e mini ismini vermedi yeni modele. Çünkü mini isminin kötü şöhreti var pazarda. Evet. Galaxy S4 Mini ve H1 Mini gibi. Hani abisinin yanına yaklaşamayan, abisinin aslında o başarısını sürdüremeyen minik telefonla karşımıza çıktı. Ama burada Sony'nin kastı Z1'in küçüğünü istiyorsan alsana Z1 Compact. Donanım aynı. 3 aşağı 5 yukarı.
Ya 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ekranı 720p.
İsabet olmuş. Daha iyi yani.
Güzel bir tercih olmuş orada. Ama bakıldığında su geçirme, suya karşı dayanıklık gibi özelliklerini hala koruyor. Aynı tasarım çizgileri var Z1.
Omnibalans tasarım var.
Çok güzel bir şekilde ufak bir telefonda yansıtmayı başarmışlar. Doğru donanımları tercih etmişler bu sefer. Hakikaten o mini kelimesinin kötü şöhretini, kötü kullanımından uzak kalıp kompakt kelimesini tercih etmişler. Kompakt yani biraz Avrupa'ya bir kelime bence. Amerika'da falan o Z1 ile nasıl bir uyum sağlar bilmiyorum ama sonuçta mini kullanmalarından bence iyi olmuş. Çünkü miniyi duyan insanlar ister istemez belki yanlış ön yargılara kapılabileceklerdi. Donanım ve teknolojiden çok fazla takip etmeyen, haşır neşir olmayan insanlar kompakt kelimesiyle güzel Z1 bir oluşturmuşlar ve bakıldığında bu Z1'de herkesin cebine girebilecek boyutlarda aynı zamanda o ceplerde de çok güzel oyunlar oynatabilecek en üst seviye donanımları bir araya getirebilecek.
Muazzam bir telefon olmuş. Küçük bir telefon ama donanım anlamında en büyük telefonlarla yarışabilecek düzeyde Snapdragon 800, 2 GB bellek, 20 megapiksel kamerası gibi detayları var.
Yok yok.
720p ekranla cabası, oyunları canavar gibi oynarsınız. Pil tarafı tabii ki Z1'e göre daha küçük. Yani ne kadar süre götürür bunları detaylı testlerle göreceğiz ama çerçevelerini bir tarafa bırakırsak eğer, tasarım anlamında çünkü en çok tartışılan konu bu çerçeveler çok konu olmuş tarzında. Hani Sony tutkunları beğeniyor. Dışarıdan bakıldığından beğenmeyen de çok fazla kullanıcı var. Tasarım zaten kişiye göre değişir ama donanım anlamında gerçekten de 2014'de flash giren telefonlardan birisi oldu. Fiyatı tabii şunu söyleyeyim, fiyat anlamında 1000 lira olur mu diye soranlar var. Olmaz. Z1'den çok da fark olmaz. Yani biraz daha ucuz olabilir belki ama 1000 liraları beklememek gerekiyor. 1500-2000 lira arasında bir çıta arasında yer alacak.
Yani Z1 biliyorum. Ve Z1 Ultra yüksek fiyatlardan girdiğini hatırlıyoruz hepimiz. 2200 lira ve üzerinde girmişti. Ben 1500'ün altında olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu telefon
1500'e gelse yine süper olur.
Yani bu telefon hakikaten çok güçlü bir telefonu. Ufak boyutlarda kullanmak isteyen kişilerin telefonu yani. Mini kelimesi altında sağında solundan işlemcisinden belleğinden çalınıp çırpılıp ekranından çalınıp çırpılıp insanlara markayı satmaya çalışan bir telefon değil.
Aynen.
O yüzden bu telefonun alıcısı farklı olacaktır. kullanacak ki çok böyle aman aman satacağını da düşünmüyorum ama ufak bir telefon isteyip de güçlü bir telefon arayanları en güzel tatmin edecek telefon şu anda Z-Pop.
Ama şunu da söyleyeyim, Japonların öyle pazarlama hileleri yok. Sony Ericsson zamanında da yine Xperia ailesinin o dönemki telefonlarında yine aynı donanıma sahip daha küçük versiyonları da vardı, yapıyorlardı o dönem içinde. Ha, bu açıdan bakıldığı zaman hakikaten Z1 Compact çok güzel bir telefon olmuş. Ben büyük ekran istemiyorum arkadaş ama en yeni teknolojiden de geri kalmak istemiyorum diyenler için ideal bir telefon. Türkiye'ye ne zaman gelir emin değiliz ama muhtemelen ben Mart diye tahmin ediyorum. Mart döneminde Türkiye'de bu telefonun satışa çıkacağını görürüz. Fiyatını da o dönem öğrendiğimizde tartışırız zaten ama öyle 1000 liraları da beklemeyelim. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bir de Z1S var, onu çok üzerine durmaya gerek yok. Biz zaten bir videosunu sizlerle paylaştık. Z1'in Amerika versiyonu, yazılımında biraz farklılıklar var. Ücretsiz içerikler verilmiş. PlayStation için oyun kuponları falan da var. Sony'den diyeceğimiz içerik kısmını, yazılım kısmını Türkiye'de de verin yani. Ne olacak ki Z1'in yanında bundle olarak, paket olarak
ver
yani.
Yerde verebiliyorsa burada da
PlayStation verebiliyorsa. Market'te oyun alırsın ya. Ne yani, güzel işte.
Harika olur. Bir de şimdi açıkçası ben Sony'nin Türkiye'de sattığı telefondan daha fazla kar ettiğini düşünüyorum. Çünkü fiyatlara baktığımızda Avrupa'daki...
Fiyatlar yüksek yani. 2200 liraya telefon diyorsun yani.
Tamam, bize vergiler vesaire var da bence karlılık Türkiye'de Amerika gibi rekabetin sıkı olduğu bir pazardan kıyasla daha fazla.
Zaten orada rekabet çok yüksek olduğu için işte PlayStation'da bilmem 100 dolar hediye çekiyor. Yani oradan çıkar yazılım ya da içinde 5 tane film gelmesi gibi. En azından film var yani. Hani evet. Bakıldığı zaman. Hani ne kadar çok artı bizim için o kadar iyi anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Z1S de genel olarak Z1'in Amerika versiyonu olarak değerlendirilebilir. Son olarak çok hızlı da bir tablet değerlendirmesi yapalım. Samsung bu özellikle tabletlerle ön plana çıktı. Galaxy Tab Pro ve Galaxy Note Pro'ları duyurdular. Her iki tablette de 12.2 inç ekran var. 2560x1440 gibi çözünürlükler var. Aynı donanım, iki cihaz arasındaki en büyük fark kalem. Note Pro'da kalem var, Tab Pro'da kalem yok. Yepyeni bir arayüz var. Arayüzü çok beğendim. Ciddi özelleştirmeler yapmışlar. Özellikle çoklu pencere açma özelliği gelişmiş. Android, yani PC yani olma yolunda gidiyor
Windows,
yani bakıldığı zaman.
Windows gibi çalışıyor.
Windows gibi çalışıyor. Şişiyor. Üçüncü, dördüncü tekmeden, pencereden sonra ama nereye gideceğini görmemiz açısından önemli bir gelişme. Klavyesini değiştirmişler. Çok güzel olmuş. Bunlar ağırlıklı olarak kurumsal sınıftaki bilgisayarlar olduğu için Webex gibi konferans yazılımları, ofis yazılımları pek çok yazılımda içine entegre etmişler. Kamerası başarılı. Arka taraf yine Note 3'te gördüğümüz çakma deri var. Yani o anlamda yine eksiği yok, fazlası var diyebiliriz. Tablet tarafında da bence en önemli hamle buydu. Bir de tabletimsi telefon olarak tablet kategorisinde Huawei Ascend Mate 2 vardı. Mate'in eksiklerini gidermişler. Yeni işlemci var. Arayüzü biraz toparlamışlar. Kamerayı geliştirmişler. Telefon şarj etme var. En önemli özelliği belki de. Yani. Yaratıcı yaklaşmışlar.
Sırf telefon değil, bugün USB'den şarj olan bir sürü cihaz var. Akıllı saat diyorsun, bunun dışında başka fotoğraf makinesi diyorsun.
Düşünsene, akıllı saati şarj etmek için telefonu koluna bağlamışsın. Hani.
Yani olmayacak, onları da görürüz belki yakında. Sonuçta çok güzel düşünülmüş bir özellik bence.
Bence de. 4050 mAh pil var. Tepe tepe kullanan adam diyor ki, ben ya Huawei şunu söyledi açık açık. Biliyorum dedi, yanınızda iPhone da olabilir dedi. iPhone da kullanabilirsiniz dedi. Zaten bütün sunumda hep iPhone'u gösterdiler bir yerde. Yani iPhone emin olun, iPhone şarjı daha hızlı bitecek. Bittiği yerde de bizim telefonumuz aynı zamanda o telefonda şarj edersiniz dediler yani.
Çok da akıllı bir mantık yürütmüşler bence. Sektörde böyle yeniliklere aslında ihtiyaç var. Bakıldığında aynı şeyleri tekrar edip...
Telefon şarjından telefon ya. Yeni bir terim kazandık yani.
İşte bunları çok güzel düşünmüşler. İnşallah bu tarz yenilikleri görürüz ürünlerde. Ki insanlar farklı kullanım senaryolarında cihazlarından en fazla verim alabilsin. Bugün düşünsene telefonun var, ağzına kadar şarj oldu ama akıllı saatinin pili bitti. Ne yapacaksın yani, bir işe yaramıyor gördüm.
Aynen.
Sonuçta ikisi de benzer teknolojiler, içerisinde benzer sistemler, benzer altyapılar var. Enerjiyi çok güzel bir şekilde transfer ediyorsun. Bunun belki bir sonraki adımı kablosuz olur. NFC gibi dokunursun, şarjı oradan oraya aktarmaya başlarsın. Belki neden olmasın.
Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir detay diyerek mobilitenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Genel olarak telefon ve tabletleri değerlendirmeye çalıştık. Zaten bu modellerin pek çoğu ile ilgili ön incelemeleri, inceleme videolarında geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bunlara bir de mobilite yorumu getirmiş olduk. Bizden şimdilik bu kadar. Mobilitenin yeni bir bölümünde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın. Yeah.